Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 38. Ayrım. Vera başını kaldırıp uçağın pırıl pırıl parlayan gümüş renkli karnının açıldığını görüyor. Yangın bombaları düşüyor. Bombanın biri durduğu yerden en fazla 5 metre uzağa düşerken Vera dehşete kapılmış izliyor. Bombanın çıkardığı tıs sesini duyarak kaçıyor. Ayağı bir parça tahtaya takılıyor ve yere o kadar sert bir şekilde düşüyor ki kan tadı alıyor. Vera güçlükle ayağa kalkarak cebindeki eldivenleri alıp giyiyor. Titreyerek acele etmeye çalışıyor ama demir maşaları alarak bunları bombayı yerden almak için kullanmaya çalışıyor. Bu çok karmaşık bir görev. Duman çıkıyor. Maşayı bombanın üzerine yerleştiriyor. Yüzünde korkunç bir sıcaklık var. Terliyor ve güçlükle görebiliyor. Yine de sapları sıkıştırıyor ve uzun, kıvılcımlar saçan bombayı havaya kaldırarak binanın kenarından aşağıya atıyor. Bomba pat sesiyle fazla zarar veremeyeceği aşağıdaki çimenlerin üzerine düşüyor. Vera maşayı elinde bırakarak bombanın başlattığı küçük yangına geri dönüyor ve ayakkabılarının tabanlarıyla söndürdükten sonra üzerine kum döküyor. Ateş söndüğünde dizlerinin üzerine çöküyor. Kalbi çok hızlı atıyor ve yanakları sıcaktan yanıp tutuşmuş gibi hissediyor. Vera orada olmasaydı, o bomba kattan kata düşerek bütün apartmanı yakacak, arkasında yangın bırakacaktı. Bomba sonunda bodrum katına düşecekti, ailesiyle birlikte tıklım tıklım insanlarla dolu küçük odanın içine. Vera çatının sert zeminine diz çökerek, gece çökerken orada kalıyor. Sanki bütün şehir yanıyor gibi. Duman yukarıya yükseliyor ve dışarıya çıkıyor. Uçaklar gittikten sonra bile dumanı kalıyor. Giderek daha fazla yoğunlaşıyor ve daha kırmızı oluyor. Parlak sarı alevler binaların arasında yükselerek dumanın şişkin alt tarafını yalıyor. Nihayet tehlike geçti alarmı çaldığında Vera hareket edemeyecek kadar sarsılmış durumda. Hareket etmesini sağlayan tek şey şu anda muhtemelen ağlamakta ve korkmuş olan çocuklarını düşünmesi. Her seferinde bir titrek adım atarak çatının üzerinde yürüyor ve merdivenlerden inerek ailesinin çoktan onu beklemekte olduğu dairesine gidiyor. Anya dudağını ısırarak, "Yangınları gördün mü?" diye soruyor. Vera olabildiğince neşeli bir şekilde gülümseyerek, "Onlar buradan çok uzaktalar," diyor. "Güvendeyiz." Leo baş parmağını ağzına sokarak, "Bize bir hikaye anlatır mısın anne?" diyor. Uykulu bir şekilde gözleri kapanıyor ve tekrar açılıyor. Vera çocukların ikisini de kollarına alıyor ve birer kalçasına yerleştiriyor. Dişlerini fırçalamaya zahmet etmiyor. Sadece yatağa yatırıp kendisi de onlarla birlikte yatıyor. Annesi oturma odasındaki masada oturup o gün içeceği bir sigarayı yakıyor. Sigaranın kokusu yanan şehrin yoğun kokusunda kayboluyor. Havada yanan ocağın üstünde uzun süre bırakılmış karamel kokusu gibi neredeyse tatlı bir şeyin kokusu var. Vera çocuklarına daha sıkı sarılıyor. Sakin bir sesle konuşmaya çalışarak. "Bir köylü kızı var," diyor. Bu zor. Vera'nın düşünceleri ne olmuş olabileceği, neleri kaybetmiş olabileceğiyle karmakarışık. Ve hala bombanın tıs sesi çıkararak ona doğru geldiğini duyabildiğine, havada uçarken imkansız bir şekilde hışırdadığına ve onun yanında havada asılı kaldığına yemin edebilir. Anya uykulu bir şekilde daha yakına sokularak, "Onun adı Vera," diyor. "Doğru mu?" Vera bu hatırlatmaya minnettardır. "Onun adı Vera," diyor. "Ve o fakir bir köylü kızı. Bir hiç. Ama bunu henüz bilmiyor." Annesi mutfağa geri döndüğünde Vera'ya, "Onlara kendi hikayeni anlatman iyi," diyor. "Başka bir şey düşünemedim." Bir ayağını yanındaki boş sandalyenin üzerine koyarak külüstür masada annesinin karşısında oturuyor. Pencereler kapalı ve karartılmış olmasına rağmen dilinde hala kül tadını, hala dumandaki tuhaf, tatlı yanık kokusunu alabiliyor. Gazete kağıdının pencereden gevşek bir şekilde saktığı yerlerden Dışarıdaki dünya ancak parçalar halinde görülebilir. Manzara artık kırmızıdan ziyade donuk gri ile karışan turuncumsu bir sarı. Babam eskiden bana harika hikayeler anlatırdı, hatırlıyor musun? Hatırlamamayı tercih ederim. Ama... Annesi ona bakmadan, "Büyükannen şimdiye kadar gelmeliydi," diyor. Bunu duyduğunda Vera güçlü bir el midesini sıkıca kavramış gibi hissediyor. Bu gece olanlardan sonra büyükannesini unutmuştu. "Vera, iyi olduğuna eminim," diyor. Annesi donuk bir şekilde, "Evet," diyor. Ama sabah büyükannesi hala gelmiyor. Bir daha asla görülmeyen binlerce kadından biri. Ve haber şehirde dün geceki alevler kadar perişan edici bir biçimde yayılıyor. Badaev depoları yanmış, şehrin bütün yiyecek dükkanları yok olmuş. Leningrad şimdi izole edildi. Bütün yardımlar kesildi. Eylül-Ekim ayına karışıyor ve geçiyor. Belyanochi yok. Yerini soğuk, kasvetli bir kış aldı. Vera hala kütüphanede çalışıyor ama sadece göstermelik ve yiyecek kartları için. Çünkü insanlar artık kütüphaneyi, müzeleri ya da tiyatroları ziyaret etmiyor ve gelenler de ısınmak için geliyor. Bu karanlık haftalarda, kışın buz gibi soğuk nefesi her zaman ensenizde eserken, yiyecek aramak dışında yapılacak hiçbir şey yok. Vera her sabah 4'te kalkıyor, keçe çizmeleri, yün paltosuyla sımsıkı giyiniyor, eşarbı boynuna öyle yukarı kadar sarıyor ki sadece gözleri gözüküyor. Yiyecek için bulabildiği herhangi bir kuyruğa giriyor. Gerçekten yiyecek bulmak bir yana, sadece sıraya girmek bile kolay değil. Güçlüler zayıfları kenara itiyor. Her zaman tetikte, dikkatli olmak gerek. Köşedeki şu güzel kız da, şu verandada duran adam da her an elindekini çalabilir. İşten sonra soğuk apartman dairesine dönüyor ve saat 6'da yemeğe oturuyor. Fakat artık bu pek de yemek sayılmaz. Şansları varsa bir patates ve içinde kara buğdaydan daha çok su olan bir kaşa. Annesi sessizce köşede öksürürken çocuklar sürekli şikayet ediyor. Ekim'de ilk kar yağıyor. Bu genellikle kahkaha zamanı. Çocukların koşarak anne babalarıyla parka gittikleri ve kar melekleri ve kaleler yaptıkları zaman. Fakat savaşta değil. Şimdi mahvolmuş şehirlerinin üzerine beyaz ölümün ufak zerreleri düşüyormuş gibi. Karın güzel beyaz tabakaları bütün savunmalarını, ejderha dişlerini, demir çubukları, hendekleri örtüyor. Birdenbire şehir yeniden güzel. Kemerli köprüleri ve buzlu su yolları ve beyaz parklarıyla bir harikalar diyarı. Eğer harap olmuş binalara ya da eskiden bir dükkanın durduğu yerdeki yanmış tuğla yığınlarına bakmazsanız neredeyse unutabilirsiniz. Saat 7'ye kadar. O zaman Almanlar bomba atıyor. Her gece kurulu saat gibi. Ve bir kez kar yağmaya başladığında asla durmuyor. Borular donuyor, tramvaylar duruyor ve biriken karların içinde saplanıp kalıyor. Artık yollarda tanklar ya da kamyonlar, yürüyen askerler yok. Sadece zavallı, Vera gibi sıkı giyinmiş, bu beyaz manzaranın içinden geçerek göçmenler gibi yiyeceğe benzeyen herhangi bir şey arayan kadınlar var. Bugünlerde Leningrad'da hiç hayvan görülmüyor. Ağaçlarda kuşlar da yok. Yiyecek payı neredeyse her hafta azaltılıyor. Vera güçlükle yürüyor. O kadar aç ki yürümeye devam etmek zor. Bazen yürümeye devam etmeyi istemek bile zor. Bugün kuyrukta geçirdiği 7 saati düşünmemeye çalışıyor ve bunun yerine alabildiği ayçiçeği yağına ve küspeye odaklanıyor. Çektiği kırmızı kızak arkasında derin kar birikintileri arasında kayarak arada bir karların içinde gizlenmiş olan şeylere takılıyor. Bir ağaç, dalı, taş, donmuş bir ceset. Geçen hafta cesetler ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar hala soğuğa karşı giyinik vaziyette, parklardaki banklarda ya da binaların verandalarında oturdukları yerde donmuşlar. Onları görmemeyi öğreniyorsun. Vera bunun doğru olduğuna inanamıyor ama doğru. Ne kadar acıkırsan ve üşürsen, görme gücün de ailenden başka hiç kimseyi göremeyeceğin kadar azalıyor. Dairesinden sadece 4 blok uzakta ve göğsü o kadar çok ağrıyor ki durmak istiyor. Bunun hayalini bile kuruyor. Bankın üzerine oturup arkasına yaslanacak ve gözlerini kapatacak. Belki birisi elinde sıcak, şekerli çayla yanına gelip ona bir bardak ikram edecek. Vera, aç karnının verdiği acıya aldırış etmeyerek düzensiz bir şekilde nefes alıyor. Bu tür hayaller ölümünüze neden olabiliyor. Dinlenmek için oturursunuz ve hemen ölürsünüz. Şimdi Leningrad'da böyle oluyor. Biraz öksürüyorsunuz, iltihaplı bir yaranız var ya da kendinizi halsiz hissediyorsunuz ve sadece bir saat kadar yatakta yatmak istiyorsunuz. Ve sonra birdenbire ölüyorsunuz. Kütüphanede sanki her gün birisi daha işe gelmiyor. Bu insan kaybolduğunda hepsi onu bir daha asla göremeyeceğini biliyor. Bir ayağını diğerinin önüne atıyor ve karda arkasındaki kızağı çekerek yavaşça ilerliyor. Vera buzdaki bir delikten bir galon su çektiği Neva Nehri'nden neredeyse bir mil yürüdü. Apartmanda sadece biraz soluklanmasına yetecek kadar bir süre duraklıyor ve ikinci kata doğru uzun bir tırmanış başlıyor. Kızağın üstündeki bir galon su göğsüne değdiğinde buz gibi soğuk geliyor ve bu ciğerlerinin daha fazla acımasına neden oluyor. Dairesi sıcak. Hemencecik bir sandalyenin daha kırılmış olduğunu fark ediyor. Sandalye yan yatmış, iki ayağı yok ve arkası desteklenmiş. Şimdi hep birlikte masaya da oturamayacaklar ama bunun ne önemi var? Yiyecek çok az şey var. Leo paltosunu ve çizmelerini giymiş. Mutfakta yerde yayılıp oturmuş. Bir çift metal kamyonla savaş oyunu oynuyor. Vera içeri girdiğinde başını kaldırıp ona bakıyor. Bir an için Vera sanki bir gün yerine bir aydır yokmuş gibi. Onun yanaklarının nasıl içeri çöktüğünü, gözlerinin kemikli yüzü için ne kadar kocaman göründüğünü görebiliyor. O artık hiç de küçük bir oğlan çocuğuna benzemiyor. Leo, yiyecek getirdin mi? Diyor. Anya yatağındaki yerinden kalkıp battaniyesini yanında taşıyarak, getirdin mi? Diyor. Küspe, diyor Vera. Anya kaşlarını çatıyor. Hayır anne. Bunu duyduğunda gerçekten Vera'nın kalbi kırılıyor. Eve patates, tereyağı ya da kara buğday bile getirmek için her şeyi yapar. Ama şimdi küspe var. Küspenin büyükbaş hayvanları beslemek için kullanılmasının, talaş gibi tadı olmasının ya da sadece bir baltanın kesebileceği kadar sert olmasının hiç önemi yok. Talaşı zar zor yiyebilen pankekler yapmak için kullanıyorlar. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan yiyecek bir şeyinizin olması. Vera, avutmanın çocuklar için işe yaramayacağını biliyor. Bu, Vera'nın Leningrad'a kar yağmaya başladığından beri öğrendiği bir ders. Herkes gibi şimdi onun çocuklarının da güce ve cesarete ihtiyacı var. Sahip olamayacakları bir şey için ağlamak ya da sızlanmak bir işe yaramaz. Yere düşmüş olan sandalyenin yanına gidip bir bacağını daha kırıyor. Sandalyenin bacağını iki parçaya bölerek sobaya atıyor. Ve eve getirdiği suyu kaynatmak için tencereye koyuyor. Karınlarını doyurmak için suyun içine maya koyacak. Elbette bu işe yaramayacak ama bir süre için kendilerini iyi hissedecekler. Eğiliyor. Hareket ettiğinde eklemlerindeki şiddetli çıtırdamaları hissediyor ve bir elini Leo'nun buklelerinin üzerine koyuyor. Leo'nun saçları hepsinin saçları gibi kirden sertleşmiş. Banyolar bugünlerde bir lüks. Vera onun heyecanlanmasını bekleyerek, "Bu gece için hikayenin birazı daha var," diyor. Ama Leo sadece hafifçe başını sallıyor ve omuz silkiyor. "Tamam." Soğuk ve açlık hepsini bezdiriyor. İçini çekerek, yaşlı bir kadın gibi doğrularak tekrar ayağa kalkıyor, odanın diğer yanına, hala yatakta olan annesine bakıyor. Anya'ya, "Bugün nasıl?" diye soruyor. Anya orada duruyor, solgun, zayıf yüzü o kadar çökmüş ki. Gözleri dışarı fırlamış gibi görünüyor. Söylediği tek şey, sessiz oluyor. Bugün ona içme suyu yaptım. Vera, küçük, ağırbaşlı kızına gidip onu kucağına alarak sıkıca sarılıyor. Paltosunun kalınlığının altında bile Anya'nın sıska olduğunu hissedebiliyor ve bu onun kalbini kırıyor. Vera, sen benim harika kızımsın, diye fısıldıyor. Herkese çok iyi bakıyorsun. Anya, elimden geleni yapıyorum, diyor ve sesindeki içtenlik Vera'nın kendisini neredeyse hasta hissetmesine neden oluyor. Ona tekrar sarılıp sonra bırakıyor. Odanın diğer tarafına geçerken annesinin gözlerinin üstünde olduğunu, bir atmaca gibi hareketlerini takip ettiğini hissedebiliyor. Vera'nın üzerine yapışan o simsiyah gözler hariç annesinin her zerresi solgun, çökmüş ve donuk. Vera annesinin yatağının kenarına oturuyor. Bugün biraz küspe aldım ve biraz da ayçiçek yağı. Ben aç değilim. Benimkini yavrularımıza ver. Annesi bunu her akşam söylüyor. Vera önceleri annesiyle tartıştı. Ama sonra Anya'nın elmacık kemiklerini görmeye başladı ve oğlunun uykusunda yiyecek için nasıl ağladığını duydu. Sana biraz çay yapacağım. Annesi gözlerini yavaşça kapatarak, bu çok iyi olur, diyor. Vera kendisinin evde olmadığı saatlerde annesinin uyanık kalmak için ne kadar çok çaba sarf ettiğini biliyor. Haftalardır yataktan bir seferde birkaç dakikadan fazla bir süre için çıkmamış olmasına rağmen sadece orada yatmak ve gündüzleri torunlarına göz kulak olmak annesinin iradesinin ve cesaretinin her zerresini tüketiyor. Vera, gelecek hafta daha fazla yiyecek olacak, diyor. Sular donar donmaz Ladoga Gölü üzerinden bir nakliye aracı göndereceklerini duydum. O zaman hepimiz iyi olacağız. Annesi buna bir şey söylemiyor ama soluk alıp vermesi de düzelmiyor. Babanın çalışırken nasıl bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü, kendi kendine nasıl kelimeler mırıldandığını ve istediğini bulduğunda nasıl güldüğünü hatırlıyor musun? Vera uzanıp annesinin kuru alnına dokunuyor ve nazikçe okşuyor. Eskiden bazen çalışırken bana şiirlerini okurdu. Derdi ki, Veruşka, kendi hikayelerini yazmak için yeterince büyüdüğünde hazır olacaksın. Şimdi şunu dinle. Bazen onun burada olduğunu hissediyorum ve Olga'nın. Konuştuklarını, hareket ettiklerini duyabiliyorum. Sanırım dans ediyorlar. Burada olduklarında sobada ateş var ve içerisi sıcak. Vera başını sallıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Annesi son zamanlarda gittikçe daha sık hayalet görür oldu. Bazen onlarla konuşuyor. Sadece Leo ağlamaya başladığı zaman susuyor. Çayına bir damla bal koyacağım ve senin bugün yemek yemen gerek, tamam mı? Sadece bugün. Annesi Vera'nın elini okşuyor ve sessiz bir şekilde içini çekiyor. O kış her gün Vera iki şeyden birini düşünüyor. Bugün daha iyi olacak ya da yakında her şey bitecek. Aynı anda hem durumunun iyiye gideceğini hem de öleceğine inanmanın nasıl mümkün olduğunu bilmiyor. Ama durum bu. Her soğuk sabah uyanıyor ve kendisiyle birlikte yatakta olan çocuklarına uzanıyor. Onların yavaş, düzenli kalp atışlarını hissettiğinde yeniden rahatça soluk almaya başlıyor. Yataktan çıkmak cesaret istiyor. Sahip olduğu her giysiyi giymişken ve bütün battaniyelerinin kat kat altındayken bile ısınmıyor. Ve yataktan çıktığında donacak. Uyurlarken su mutfaktaki tencerelerde donuyor. Bazen kirpikleri deriye o kadar sıkı yapışıyor ki gözlerinizi açtığınızda kan çıkıyor. Yine battaniyeleri yavaşça geriye itiyor ve uykularında inleyen çocukların üzerinden geçerek yataktan çıkıyor. Annesi onun diğer tarafta hiç ses çıkarmıyor. Ama neredeyse fark edilmeyecek bir şekilde sol tarafa kayıyor. Şimdi ısınmak için bir zamanlar büyük annesine ait olan yatakta hep birlikte uyuyorlar. 38. ayrımın sonu. Sayfa No. 410. Devamı 39. ayrımda.